Ayrım 48. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 435. Loki kendine hakim olamadı. Üzerine akın eden o gözü dönmüş ölümcül savaşçıların manzarası tecrübelerinin öyle ötesindeydi ki ağzından şaşkınlık dolu bir kahkaha kaçtı. İliklerine kadar korkuyordu ve o korku beraberinde ani mutlak bir özgürlük hissi getirmişti. Kendini rüzgara yakalanmış bir toz zerresi kadar hafif hisseden genç adam işe yaramaz meçini havaya kaldırdı ve bağırarak karşı hücuma geçti. ''Gelin bakalım Ravel'le yüzleşin. Tanrılar size sonunuzu gönderdi. Sizi gidi orospu çocukları.'' Birkaç saniye sonra ölmesi işten bile değildi. Fakat her zamanki gibi Jean'ın başka planları vardı. Jeremlilerin lideri ağırlığının iki katına eşdeğer, canice bir bağnazlıkla Loki'nin üstüne atıldı. Havaya kaldırdığı sopasının çivileri kanla ve güneş ışığıyla parlıyordu. Derken eskiden suratının olduğu yerde bir nacak belirdi, sapı bir gözünün parçalanmış yuvasından çıkıntı yapıyordu. Loki sopanın değil de aniden gevşeyen cesedin kendisine çarpmasıyla birlikte güverteye yığıldı ve ciğerlerindeki tüm hava boşaldı. Yüzüne ve boynuna sıcak kanlar fışkırırken seyiren cesedin altından çıkmak için var gücüyle uğraştı. Etrafındaki güverte bir anda tekmeleyen, ezen, haykıran ve yığılan şekillerle dolmuştu. Dünya dağılarak birbirinden bağımsız görüntüler ve duyular halini aldı. Her şey gözlerinin önünden hızla gelip geçerken Loki olanları algılayacak zamanı güçlükle buluyordu. Kendisini hedefleyen ama Jeremli liderin cesedine saplanan baltalar ve mızraklar, meçiyle yaptığı çaresizce bir hamle ve bir kurtarıcının korumasız baldırıda saplanan kılıcına yayılan vuruş hissi. Jean'ın onu tutup ayağa kaldırması, Jabril ile Streba'nın diğer orkidelileri güverteye çekmeleri, Jean'ın yanında dövüşen Teğmen Delmasdo'nun meçlerinden birinin cam parçalarıyla bezeli el kundağıyla bir kurtarıcının suratını kırmızı bir hamura dönüştürmesi, gölgeler, hareketler, ahenksiz bağırışlar. Jean'ın yanında kalmak imkansızdı. Kurtarıcıların baskısı çok yoğun, gelen darbelerin sayısı çok fazlaydı. Loki üstüne düşen bir başka ceset yüzünden yeniden yere yapıştı ve meçini körü körüne savurarak panikle soluna yuvarlandı. Güverte ve gökyüzü etrafında fırıl fırıl döndü. Sonra da kendini bir anda boşlukta buldu. Ana kargo kaportasının mazgalı açık bırakılmıştı. Genç adam kendini son anda durdurdu ve aşağı düşmeden önce sağına yuvarlanmayı becerdi. Ana güverte ambarına attığı kısa bir bakış orada bir kurtarıcı üçlüsü olduğunu görmesini sağladı. Loki yalpalayarak ayağa kalktı ve derhal başka bir Jeremlin'in saldırısına uğradı. Hamle üstüne hamleyi karşılayarak adım adım sola çekildi ve kargo kaportasının kenarından uzaklaşmaya çalıştı. Ama nafile, kanla kaplı mızrağını hazırda tutan ikinci bir hasım dikildi karşısına. Loki ayaklarının arkasında açık bir mazgal varken asla iki kişiyle birden dövüşemeyeceğini veya onlardan sakınamayacağını biliyordu, hızlı düşündü. Saldırı başladığı sırada Filinta'nın mürettebatı ağır bir fıçıyı ana güvert ambarından çıkarmakla meşgulmüş gibi görünüyordu. Çapı 1,5 metreyi bulan o fıçı şu anda kargo kaportasının ağzının üstündeki bir ağda asılı duruyordu. Loki hasımlarını geri püskürtmeyi umarak kılıcını hışımla savurdu. Ardından gerisin geri döndü ve tüm kuvvetiyle yukarı sıçradı. Kafatasını sarsan bir şiddetle asılı fıçıya çarptı ve bacaklarını suda yüzen biri gibi çırparak ağa tutundu. O üstüne çıkarken fıçı bir sarkaç gibi sallandı. Yeni konumundan aşağı baktığında kısa süreliğine de olsa aksiyonun güzel bir manzarasıyla karşılaştı. Geminin iskele tarafından güverteye daha fazla orkideli çıkıyor ve son hızla çatışmaya katılıyorlardı. Delmasro ile Jean kurtarıcıların ana kuvvetini kıç güvertesindeki merdivene doğru geri püskürtüyordu. Güvertenin kendisinin de bulunduğu kısmı birbirine girmiş, rakiplerle kaynıyor, her türden silahın üstünde yeşil çaputlar ve kel başlar göze çarpıyordu. Aniden eli mızraklı bir Jeremli ona doğru hamle yaptı ve silahın karartılmış çelik başı bacağının birkaç santim uzağından tahtaya saplandı. Havaya asılı sığınağının umduğu kadar güvenli olmadığını fark eden Loki meçiyle karşılık verdi. Aşağıdan bağırışlar yükseldi. Ambardaki kurtarıcılar onun farkına varmıştı ve bu konuda bir şeyler yapmaya kararlıydılar. Loki'nin onlardan önce davranıp çılgınca bir şey yapması lazımdı. Yukarı sıçrayıp fıçıyı taşıyan vinç palangasının alatlarından birine tutundu, sonra da bir başka mızrak hamlesinden daha sakındı. Palangadan sarkan tüm alatları kesmeye çalışmanın bir faydası yoktu, öyle bir şey dakikalar sürerdi. Kadris'in ona iyice bellettiği halat ve makara düzenlerini hatırlamaya çalıştı. Bakışları vinç palangasından çıkıp kargo kaportasının bir köşesine kadar inen tek bir gergin halat üzerinde gezindi. Evet, o halat güverteyi kat edip dövüşenlerin altında gözden kayboluyordu. Bocurgat'a kadar gidiyor olmalıydı ve eğer kesilirse... Genç adam dişlerini sıkarak yalımının kabzaya yakın kısmıyla gergin halata sertçe vurdu ve meçin keneviri yardığını hissetti. Fırlatılan bir nacak onu kıl payıyla ıskaladı ve omzunun hemen yanından geçip gitti. Loki meçi tüm gücüyle savurarak halata tekrar tekrar vurdu. Dördüncü vuruşta halat bir şak sesiyle ayrıldı ve fıçının ağırlığı onu tamamen kopardı. Loki gözlerini sımsıkı yumarak fıçıyla birlikte ambarın içine düştü. Tam o esnada biri çığlık atarak onu öyle bir şey yapma zahmetinden kurtardı. Fıçı büyük bir gürültüyle yere çakıldı. Loki'nin ivmesi onu fıçının üst düzeyine sertçe yapıştırdı. Çenesi tahtaya çarpınca yana savruldu ve hiç de zarif denemeyecek bir şekilde güverteye düştü. Üstü başı sıcak, kokulu bir sıvıyla kaplandı. Bira, fıçıdan dışarı oluk oluk içki fışkırıyordu. Loki inleyerek doğruldu. Kurtarıcılardan biri yeterince hızlı hareket edememişti ve fıçının altında sere serpe yatan adamın öldüğü belliydi. Diğer ikisi çarpmanın şiddetiyle yana savrulmuştu ve silahlarını bulmak için sersemlemiş bir halde etrafı yokluyorlardı. Loki tökezleyerek yanlarına kadar gitti ve adamlar daha onun ayağa kalktığını bile fark etmeden ikisinin de gırtlağını kesti. Yaptığı şeyin dövüşmekle alakası yoktu. Bu sadece bir hırsızın yapacağı türden bir şeydi ve Loki mekanik bir şekilde hareket ediyordu. Sonra gözlerini kırpıştırdı ve meçinin yalımını silebileceği bir şeye bakındı. Bu eski ve doğal hırsızlık alışkanlığı neredeyse ölümüne sebep olacaktı. Yanındaki bira birikintisine koyu renkli iri bir silüet indi. Yukarıda ona musallat olan kurtarıcılardan biri, mızraklı olanı, 1,5-2 metre yükseklikten ambara atlamıştı. Fakat fıçıdan fışkıran bira zemini kayganlaştırmıştı. Yere inen kurtarıcının ayağı kaydı ve adam sırt üstü yere düştü. Loki teslimiyetçi bir duygusuzlukla meçini adamın göğsüne sapladı. Sonra da mızrağı onun hissizleşen ellerinden aldı. ''Sonunu içki getirdi.'' diye fısıldadı. Yukarıdaki dövüş devam ediyordu. Loki o an için pespaye zaferiyle beraber ambarda yalnızdı. Hile hurdayla 4 kişi öldürmüştü ve göğüs göğüse bir dövüşle başaramayacağı şeyleri yapmak için şanstan, şaşkınlıktan ve düpedüz dalavereden faydalanmıştı. Adamların asla merhamet göstermeyeceklerini veya kabul etmeyeceklerini bilmek için biraz rahatlatmalıydı. Fakat birkaç dakika önceki o çılgınca coşku tamamen geçmişti. En nihayetinde Orrin Ravel bir düzmeceden ibaretti. Oysa şu anda sadece Loki Lamora'ydı. Öğürmeleri geçene kadar elindeki mızraktan destek alarak bir yelken bezi ve ağ örgüsü yığınının arkasına kustu. ''Yukarıdaki tanrılar aşkına!'' Loki ağzını silerken Jabril ile bir çift orkideli direkt kargo kaportasından içeri atlamaktansa güvertenin kenarına tutunup kendilerini aşağı sarkıttılar. Anlaşılan kustuğunu görmemişlerdi. ''Dört tane birden!'' diye devam etti Jabril. Tüneyi göğsündeki sığ bir kesiği düsünden biraz yırtılmıştı. ''Vay anasını Ravel! Bir de Valora'nın ödümü patlattığını sanırdım!'' Loki kendini toparlamak için derin bir nefes aldı. Jeremy'yi mi? Bir dakika önce öyleydi. Onu ve Teğmen Dalmastro'yu kıç güvertesinde dövüşürlerken gördüm. Loki kafa salladı. Sonra da mızrağıyla pupayı işaret etti. Kıç kamerası dedi. Beni takip edin. Artık bu işi bitirelim. Önüne çıkan silahsız, ürkek tayfaları iterek adamları Filinta'nın ana güvertesi boyunca koşturdu. Kıç kamarasının zırhlı kapısı kapalıydı ve Loke onun arkasından gelen hummalı bir faaliyetin seslerini duyabiliyordu. Kapıya sertçe vurdu. ''İçeride olduğunu biliyoruz.'' diye bağırdı. Sonra da bitkin bir sırıtışla Jabril'e doğru döndü. ''Bu durum epey tanıdık gibi geliyor değil mi?'' ''O kapıdan geçemezsiniz.'' diye yükseldi boğuk bir bağırış içeriden. ''Şuna bir omuz atalım.'' dedi Jabril. ''Dorot, önce feci derecede zekilik taslamayı bir deneyeyim.'' dedi Loke. Sonra da sesini yükselterek, ''Birincisi bu kapı zırhlı olabilir ama kıç pencerelerin camdan. İkincisi ya bu kahrolası kapıyı ben ona kadar sayınca açarsın ya da hayatta kalan tüm erkeklerle kadınları kıç güvertesinde idam ettiririm.'' dedi. ''Sen de orada ne halt yiyorsan bunu onların çığlıklarını dinleyerek yapmak zorunda kalırsın.'' Kısa bir duraksama yaşandı. Ardından Loki saymaya başlamak için ağzını açtı. Ansızın ağır bir mekanizmanın tıkırtısıyla birlikte kapı aralandı ve siyah renkli uzun bir ceket giyen kısa boylu orta yaşlı bir adam belirdi. ''Lütfen yapmayın.'' dedi adam. ''Teslim oluyorum. Daha önce olacaktım ama kurtarıcılar müsaade etmediler.'' ''Beni buraya kadar kovaladılar. Ben de kendimi içeri kilitledim. İsterseniz beni öldürün ama mürettebatımın canını bağışlayın.'' ''Aptal aptal konuşma.'' dedi Loke. ''Bize karşı koymayan hiç kimseyi öldürmeyiz. Yine de tam bir götoş olmadığını görmek güzel. Geminin kaptanı sen misin?'' ''Antoro Nera, hizmetinizdeyiz.'' Loke adamı klapalarından tuttu ve güverte merdivenine doğru sürüklemeye başladı. ''Gel güverteye çıkalım efendi Nera. Sanırım kurtarıcıların hakkından geldik. Hem gemide ne işleri vardı ki, yolcu muydular?'' ''Güvenlik.'' diye mırıldandı Nera. Loke olduğu yere çakıldı kaldı. ''Biri burunlarının dibinde bir kavga çıkarır çıkarmaz çılgına döneceklerini bilmeyecek kadar beyinsiz misin?'' ''Onları ben istemedim. Geminin sahipleri ısrar etti. Kurtarıcılar çalışmak için yeme içme ve yolculuktan başka hiçbir şey istemezler.'' ''Geminin sahipleri, bela arayanları korkutabileceklerini düşündü.'' ''İyi bir teori. Tabii yalnızca kurtarıcıların varlığını duyurursanız işe yarar, o ayrı. Herifler toplu halde üstümüze saldırana kadar burada olduklarından haberimiz bile yoktu.'' Loki kaptanı peşi sıra sürükleyerek Jabril ve diğerleriyle birlikte basamakları tırmandı. Hep beraber kıç güvertesine vuran sabah güneşinin parlak ışıklarına çıktılar. Adamlardan biri Filinta'nın bayrağını indiriyordu ve dizlerine kadar cesede batmıştı. Etrafta onlarca ceset vardı. Çoğu kurtarıcılara aitti. Başlarındaki yeşil çaputlar rüzgarda dalgalanıyordu ve suratlarında tuhaf bir hoşnutluk ifadesi mevcuttu. Fakat orada burada talihsiz tayfalar da yatıyor ve merdivenin başında tanıdık bir sima göze çarpıyordu. Göğsü kanlı bir harabeye dönmüş olan Aspel. Loke çılgınca etrafına bakındı ve sancak küpeştesinin yakınında çömelen Jan'ı görünce rahatlayarak iç geçirdi. İri yarı adam yaralanmamışa benziyordu. Fakat sağ kolundan aşağı kanlar akan, teğmen Del Maslo saçları açık bir vaziyette onun ayaklarının dibinde oturuyordu. Loke izlemeyi sürdürürken Jan kendi tüniğinin alt kısmından bir şerit yırttı ve kadının yaralarından birini sarmaya başladı. Loke içinde yarı huzur, yarı melankoli karışımı bir sızı hissetti. Genellikle bir kavganın sonunda Jan'ın kanlı parçalar halinde topladığı kişi kendisi olurdu. Çatışmanın şiddetinde anlık bir gereksinim sonucu dostunun yanından ayrılması gerekmişti. Jan'ın her zamanki gibi peşinden gelerek amansızca arkasını kollamaması onu nedense garip bir huzursuzluğa sevk ediyordu. Eşeklik etmediği aklından geçirdi Loke. Jan'ın kendi sorunları vardı. ''Jerome'' dedi. Jan başını hızla çevirdi ve kendini kontrol edemeden önce dudakları neredeyse bir L seslendirecek gibi oldu. ''Orin, berbat haldesin. Tanrılar aşkına iyi misin?'' ''Berbat halde mi?'' Loki aşağı baktığında giysilerinin neredeyse her santiminin kana bulanmış olduğunu keşfetti. Bir elini yüzünde gezdirdi. Ter yahut biraz zannettiği şey avucunu kırmızıya boyadı. ''Hiçbiri benim değil.'' dedi. ''Sanırım.'' ''Ben de tam seni aramaya başlayacaktım.'' dedi Jan. ''Ezri, Teğmen Del Mastro.'' Ben iyiyim diye homurdandı kadın. Pezevenk bana resmen bir mizanayla vurmaya çalıştı. Nefesim kesildi o kadar. Loke kadının yakınında o pirinç çivili dev sopalardan birinin durduğunu fark etti. Sopanın az ilerisinde de gırtlağında Del Mastro'nun karakteristik meşlerinden birini taşıyan ölü bir kurtarıcı yatıyordu. Teğmen Del Mastro dedi Loke, geminin kaptanını getirdim. Antoro Nera'yı takdim ederim. Kadın Jan'ın ellerini itti ve daha iyi görebilmek için emekleyerek onun yanından geçti. Dudağındaki ve alnındaki kesiklerden ince çizgiler halinde kan sızıyordu. Efendi Nera, tanıştığımıza sevindim. Ayakta kalan tarafı temsil ediyorum. Görünüşüm aksini söylese de. Teğmen sırıtarak gözlerinin üstündeki kanı sildi. Geminizi emniyete aldıktan sonra nelere el konulacağına ben karar vereceğim. O yüzden tepemi attırma. Gemi demişken bunun adı ne? Balıkçıl. Yükü ve hedefi? Talverrar. Baharatlar, şarap, terebentin ve lüks tahtalar. Ve bir de bir sürü jeremli kurtarıcı. Hayır, kapa çeneni, daha sonra açıklayabilirsin. Tanrılar aşkına Ravel, sahiden de elini çabuk tutmuşsun. Hem de nasıl dedi Cabri, genç adamın sırtına bir şaplak atarak. Ambarda o heriflerden dördünü birden öldürdü. Bir bira fıçısının üstüne atlayıp adamlardan birinin tepesine bindi. Diğer üçünü de tek başına atladı. Parmaklarını şıklattı. İşte böyle. İç geçiren Loke yanaklarının kızardığını hissetti. Elini kaldırıp kanın bir kısmını bulduğu yere koydu. Eh dedi Del Mastro, şaşırmadım diyemem ama sevindim. Sana bir balıkçıl teknesi bile emanet edilmez Ravel. Ama bordalama ekiplerini canın ne zaman isterse yönetebilirsin. Sanırım bugün Jerem'in yarısını kurtardık. Teveccühün dedi Loke. Benim adıma bu gemiyi bir düzene sokabilir misin? Güverteleri tayfalardan arındırıp hepsini baş kasarasında toplar ve başlarına muhafız diker misin? Yapabilirim. Teğmenimiz iyi olacak mı Jerom? Biraz hırpalandı ve birkaç yarası var ama... Daha kötüsünü de gördüm dedi kadın ve kesinlikle çok daha kötüsüne sebep oldum. İstersen Ravel'e yardım edebilirsin. Ben... Beni sana vurmaya zorlama, iyi olacağım. Jan ayağa kalktı ve o sırada Nera'yı nazikçe Jabril'e doğru itmekte olan Loke'nin yanına gitti. Jabril, Jerom'la ben mürettebatın geri kalanını toplarken sen de yeni dostumuza baş karsarısına kadar eşlik eder misin?
Tabii, memnuniyetle.
Loke peşinde Jan'la beraber kıç güvertesinin merdiveninden aşağı inip geminin orta kısmına geçti. Ortalık ceset doluydu. Daha fazla kurtarıcı, daha fazla tayfa. Ve 3 hafta önce rüzgar üstü kayasından çıkardığı adamlardan 5'i ya da 6'sı. Sağ kurtulanların tümünün bakışlarını rahatsız edici bir şekilde üzerinde hissediyor. Yaptıkları konuşmalar bölük bölçük kulağına çalınıyordu. Resmen gülüyordu. Bordadan gemiye çıkarken gördüm. Üzerlerine tek başına hücum etti. Hiç böylesini görmemiştim. Bunu söyleyen sol kolu kırılmışa benzeyen Streva'ydı. Kahkahalar atıyordu. Korku nedir bilmiyor. Tanrılar size sonunuzu gönderdi. Sizi gidi orospu çocukları. Onlara aynen böyle dedi. Kulağımla duydum. Biliyorsun haklılar diye fısıldadı Can. Daha önce de cesurca ve delice haltlar yediğini gördüm. Ama bu seferki... Cesurca değil, tamamen deliceydi. Aklımı kaçırmıştım, anlıyor musun? Öyle çok korkmuştum ki ne yaptığımın farkında değildim.
Ama aşağıdaki ambarda...
Fıçıyı adamlardan birinin üstüne düşürdüm dedi Loke. Diğer ikisi toparlanamadan gırtlaklarını kestim. Sonuncusu da bir ada kayıp düşecek ve işimi kolaylaştıracak kadar nazikti. Her zamanki gibi oldu Can. Ben bir savaşçı falan değilim.
Ama artık öyle olduğunu sanıyorlar. Amacına ulaştın.
Malı ana direğe yaslanır halde kıpırtısız buldular. Ellerini karnına saplanmış bir kılıcın etrafına dolamıştı. Sanki onu güvende tutmak istermiş gibi bir görüntüsü vardı. Loke iç geçirdi.
Deyim yerindeyse şu an karışık duygular içindeyim dedi.
Jan diz çöküp malın gözlerini kapadı. Ne demek istediğini biliyorum. Devam etmeden önce sözlerini tartarcasına duraksadı.
Ciddi bir sorunumuz var.
Sahi mi?
Biz, sorunlar.
Bunu da nereden çıkardın?
Bu insanlar bizden. Bu insanlar birer hırsız. Muhakkak sen de bunun farkındasındır. Onları Stragos'a satamayız.
Satmazsak ölürüz.
İkimiz de Stragos'un bizi her halükarda öldüreceğini biliyoruz.
Onu ne kadar çok oyalarsak, görevimizde ne kadar başarılı olursak, gerçek bir panzehire de o kadar çok yaklaşırız, dedi Loke. Ne kadar çok zaman kazanırsak, Stragos'un hata yapma şansı da o kadar artar. Ve bizim de bir şeyler yapma şansımız.
Bizim gibilerle aynı tarafta yer alarak da bir şeyler yapabiliriz. Tanrılar aşkına etrafına bir bak. Tüm bu insanlar çalmak için yaşıyorlar. Bizden farkları yok. Uyduğumuz emirler...
Sakın bana adab dersi vereyim deme.
Niye vermeyecekmişim, buna ihtiyacım var gibi.
Talverra'dan getirdiğimiz adamlara karşı görevimi yerine getirdim Can. Ama onlar da, tüm bu insanlar da birer yabancı. Yaptıkları için Stragos'u hüngür hüngür ağlatmaya niyetliyim. Ve bu insanlara zarar vermeden amacıma ulaşabilirsem ne âlâ. Ama eğer Stragos'u alaşağı etmek için hem bu gemiyi hem de bunun gibi onlarcasını batırmam gerekirse onu da yaparım.
Tanrılar aşkına, diye fısıldadı Can, ağzından çıkanı kulağın duysun. Ben de kendimi Kamorlu sanırdım. Sen köküne kadar oralısın. Daha önce bu insanlar için üzülüyordun. Şimdi ise intikamın uğruna hepsini suda boğmaya hazırsın.
İntikamımız uğruna, dedi Loki. Hayatlarımız uğruna.
Bunun başka bir yolu olmalı.
Ne öneriyorsun öyleyse? Burada mı kalalım? Hayalet rüzgarında şen şakrak birkaç hafta geçirip kibarca ölelim mi?
Gerekirse evet cevabını verdi Can.
Zehirli orkide yelkenlerinin bir kısmını indirmiş bir vaziyette balıkçılığın kıçına yaklaşarak kendisini filinta ile rüzgarın arasına soktu. Orkidenin küpeştelerine dizili adamlarla kadınlar her biri öncekinden daha yüksek olan üç coşkulu tezahürat attılar.
Duyuyor musun? Çaylak postaya tezahürat etmiyorlar, dedi Can. Silah arkadaşları ne ediyorlar? Artık biz de onlardanız. Tüm bunların bir parçasıyız.
Onlar yaba...
Yabancı falan değiller, dedi Can.
Loke kıçtan tarafa yağ kalkıp balıkçılığın dümenine geçmiş olan Teğmen Del Mastro'ya göz attı. Belki de senin için o kadar da yabancı değildir.
Bak bu hiç...
Burada vakit geçirmek için ne yapman gerekiyorsa yap, dedi Loke kaşlarını çatarak. Ama nereden geldiğini unutma. Stragos bizim meselemiz. Onu alt etmek bizim meselemiz.
Vakit geçirmek mi? Vakit geçirmek ha?
Jan öfkeyle derin bir nefes alıp yumruklarını sıktı ve bir anlığına Loke'yi tutup sarsacakmış gibi gözüktü.
Tanrılar aşkına, içini neyin kemirdiğini şimdi anladım. Bak, sen gönül vereceğin yegane kadının yıllar öncesinde kaldığını kabul edebilirsin. Ama bu konunun üstünde o kadar uzun süredir öyle çok durdun ki dünyanın geri kalanının da seninle aynı alışkanlıklara sahip olduğunu düşünmeye başladın.
Loke kendini bıçaklanmış gibi hissetti. Jan, sakın bana.
Neden olmasın? Neden olmasın ha? Kederini kahrolasıca bir kutsal emanet gibi yanımızda taşıyoruz. Yok Sabeta Bella Koros'tan bahsetme, yok Dalavere'lerden bahsetme, yok Jasmer'den, Espara'dan veya yaptığımız diğer vurgunlardan bahsetme. Ben de senin gibi onunla beraber 9 yıl yaşadım ve sırf kafan bozulmasın diye o hiç var olmamış gibi davrandım. Ben sen değilim. Yeminli bir keşiş gibi yaşamaya niyetim yok. Kahrolası gölgenin dışında da bir hayatım var.
Loke bir adım geri çekildi. Jan, ben hiç öyle...
Ve bana Jan demekten vazgeç tanrılar aşkına.
Elbette, dedi Loke soğuk bir üslupla, elbette. Tartışmaya devam edersek rolümüzden temelli çıkacağız. Ben aşağıyı tek başıma kolaçan edebilirim. Sen Del Maslo'nun yanına dön, ayakta kalabilmek için dümene tutunuyor.
Ama...
Yürü, dedi Loke.
Peki.
Jan gitmek üzere döndü, ardından son bir kez durakladı.
Ama bir şeyi iyi anla, ben bunu yapamam. Senin peşinden her yere giderim ve bunu sen de biliyorsun. Ama kendi iyiliğimiz için bile olsa bu insanlara kazık atamam. Ve bunun kendi iyiliğimiz için olduğunu düşünüyorsan, senin de öyle bir şey yapmana göz yumamam.
Bu da ne demek?
Kafa yoracak çok şeyim var demek, karşılığını verdi Can. Sonra da oradan hışımla uzaklaştı.
Orkide'deki denizciler küçük gruplar halinde karşıya geçmeye başlamışlardı. Utgar gemilerin yan yana durmasını kolaylaştırmak için halatlar ve sırıklar taşıyan bir tayfa ekibiyle beraber heyecandan kıpkırmızı olmuş bir suratla Loke'nin yanına koştu.
İlikler aşkına Ravel, kurtarıcıları yeni öğrendik dedi adam. Teğmen yaptıklarını anlattı. Vay be, aferin sana.
Loke önce ana direğe yaslanmış halde duran malın cesedine baktı. Sonra da ona destek olmak için ellerini uzatarak Del Mastro'ya yaklaşan Jean'ın sırtına. Kimin gördüğüne aldırış etmeksizin meçini güverte kalaslarına fırlattı ve silah oraya saplanarak sağa sola sallandı.
''Ya ne demezsin?'' dedi. ''Görünüşe bakılırsa gene ben kazandım. Hurra!''
48. Ayrımın sonu. Sayfa 445.